Ayrım 19, Doğudan Uzakta, Amin Maluf. Sayfa 237. 8. Gün. 1. Bölüm. Adam gözlerini açtığında odası karanlıktı. Komodinin üzerindeki saatini aldı, 6'yı çeyrek geçiyordu. Storları açınca güneş tam yüzüne geldi. Bornoz hala üstündeydi. Yeni pijama kutusunda duruyordu ama artık yatağın üstünde değildi. Birisi onu gömlekler ve ambalajlarındaki diğer giysilerle birlikte masanın üstüne koymuştu. Demek bütün gece yataktan çıkmamıştı. Halbuki aşağıya arkadaşlarıyla yemeğe inecekti. Mutlaka ona bakmaya gelmişlerdi. Herhalde derin bir uykuya daldığını görünce uyandırmaya kıyamamışlardı. Yeniden bir duş aldı, tıraş oldu ve yüzüne kolonya sürdü. Sonra giyinip daireden çıktı. Kapının arkasında bekleyen beyaz önlüklü genç bir kadın onu arkadaşlarının kahvaltı ettikleri aydınlık verandaya götürdü. Ramiz yürekten gülerek, "İyi ki seni akşam yemeğine beklememişiz," dedi. Adam binbir özür dilerken Dunya kocasının alaylarına karşı onu korumaya girişti.
"Misafir sabah sabah böyle mi karşılanır? Önce iyi uyumuş mu onu sor."
Kıkır kıkır gülmeye devam eden kocası, "Sormama gerek yok, kendi gözlerimle gördüm," diye cevap verdi. "Dizel motor gibi horluyordu."
"Ne görgüsüz bir adamla evlenmişim değil mi?"
Dunya güldü, kocası da ona katıldı. Adam şakayı sürdürdü.
"Bana fikrimi sorsaydın seni uyarırdım.
İğrenç bir eğitim aldı ama artık çok geç, şansına küs." Bu şekilde saldırıya uğramak Ramiz'in çok hoşuna gitmişti.
"Eskiden bizim grubumuz böyleydi işte. Birbirimize sürekli cahil, beyinsiz, çakal diye takılırdık. Ama bu bir arkadaşlık ritüelinden ibaretti. Birbirimizi çok sever, çok saygı duyardık, öyle değil mi?"
Adam başıyla onayladı. Sonra ona eşlik eden önlüklü genç kadın dumanı üzerinde bir kahve cezvesiyle gelip fincanlarını teker teker doldurdu. O çıkar çıkmaz Ramiz karısına, "Uçakta Ramzi'den söz ettik. Adam gidip onu görmeyi düşünüyor," dedi. Konuk bir gün önce geldiğinden beri Dunya'yı hep güler yüzlü görmüştü. Tatlı, doğal, hiç yapmacıksız bir gülüş. Ama kaybettikleri arkadaşın adı geçer geçmez o gülüş hemen silindi.
"O gittiğinden beri hala kendimize gelemedik. Hatta kaçtığından beri diyebilirim. Onun gibi birinin bir gün aniden işini, evini, arkadaşlarını terk edip hiç tanımadığı insanlarla birlikte bir dağ kulübesine kapanmaya karar vermesi insanı alt üst ediyor."
"O hem Ramiz için hem de benim için bir kardeş gibiydi. Gittiğinde ikimiz de allak bullak olduk. Bir arkadaşım var, onu her gün görüyorsun, ona sırlarını açıyorsun, onu en az kendin kadar tanıdığını düşünüyorsun. Ve bir gün aslında hiç tanımadığını keşfediyorsun. Onun içinde varlığından asla kuşkulanmadığın ayrı bir kişilik daha olduğunu keşfediyorsun.
Ramiz hala ona mazeret bulmaya çalışıyor ama ben kızıyorum. İnsanın böyle tepesi atınca çekip gitmeye hakkı yoktur."
Ramiz düşünceli bir şekilde, "Tepesi attığı için gitmediği kesin," dedi.
"Tepesi attığı için gitmediyse daha da fena. O halde kararını bizimle hiç konuşmadan, hiç tartışmadan, gizli gizli olgunlaştırmış demektir. Bu masaya o ve biz en az 10 kere, 20 kere, şimdi oturduğumuz gibi oturmuşuzdur. Demek ki biz ona yüreğimizi açarken o bizi terk etme ve bir daha da hiç görmeme fikrini aklında şekillendiriyormuş. Bana diyorlar ki onu affet çünkü bunu inancından ötürü yaptı. Bir insana Tanrı'ya yaklaşabilmek için en yakın, en samimi arkadaşlarını terk etmesini bildiren bu inanç da neyin nesiymiş böyle? Yani Tanrı orada, dağda var da burada, şehirde yok mu? Yani Tanrı manastırda var da şantiyelere, ofislere uğramıyor mu? İnsan Tanrı'ya inanıyorsa onun her yerde olduğuna iman etmek zorundadır." "Özür dilerim adam, benim eleştirdiğim din değil, inancının ne olduğunu bilmiyorum ve seni incitmek istemem."
"Konuk rahat oldun ya," dedi, "benim yanımda dünyanın bütün dinlerini eleştirebilirsin, hem benimkini hem başkalarınınkini, bunu bir hakaret sayacağımı düşünme."
"Her ne olursa olsun ben senin dindaşlarını eleştirmiyorum, benimkiler daha beter, onlar daha sadece dua edip tefekküre dalmak için çıkmıyorlar. Ben bugün dinin her yere sokulmasına ve her şeyin onunla gerekçelendirilmesine öfkeleniyorum. Böyle giyiniyorum çünkü dinim böyle istiyor. Şunu veya bunu yiyorum çünkü dinim böyle istiyor. Arkadaşlarımı terk ediyorum ve hiçbir izahat verme ihtiyacı duymuyorum çünkü dinim çağırıyor. Dini her işe karıştırıyorlar ve ona hizmet ettiklerini sanırken aslında kendi ihtirasları veya kendi delice hevesleri için dini kullanıyorlar.
Din elbette önemli ama aileden, arkadaşlıktan, sadakatten daha önemli değil. Ahlakın yerine dini geçiren insanların sayısı durmadan artıyor. Sana caiz olandan ve olmayandan, mübahtan ve mekruhtan söz edip sözlerini alıntılarla destekliyorlar. Bence neyin dürüstlüğe veya adaba uygun olduğuyla uğraşsalar daha iyi ederler. Bir dinleri olduğu için ahlaka ihtiyaçları kalmamış gibi davranıyorlar. Ben inançlı ve dindar bir aileden geliyorum. Büyük dedem Osmanlı sultanları zamanında Şeyhülislam'mış. Bizimkiler her Ramazan'da mutlaka oruç tutmuşlardır. Bu doğal bir şeydi, kendiliğinden yapılırdı. Mühim bir mesele sayılmazdı. Günümüzde oruç tutmak yetmiyor. Herkese oruç tuttuğunu göstermek ve tutmayanları da göz hapsine almak gerekiyor. Bir gün insanlar hayatlarını fazlasıyla işgal eden dinden bıkacaklar ve kötülerin yanına iyileri de katarak her şeyi inkar edecekler.
Dunya coşmuştu, Ramiz elini onun elinin üstüne koydu. Sakin ol sevgilim, Ramzi'ye dünyadan el etek çekmesini din buyurmadı, keşişler de gelip onu kaçırmadılar. Bir kriz yaşadı ve bunu fark edip sonuçları hızlandırmakla belki bizlere, dostlarına düşüyor.
Hayır Ramiz, kendini suçlamayı bırak. Çık artık şu suçluluk duygusundan. Ramzi'nin aklından neler geçtiğini tahmin etmek sana düşmezdi. Onun en iyi arkadaşıydın. Sana açılmak, birlikte tartışabilmeniz için derdini dökmek ona düşerdi. Senin ve benim kendimizi suçlamamıza hiç gerek yok. Bu keşişlerin de suçu değil, haklısın. Eğer yanlış davranan biri olduysa o da Ramzi'ydi. Ve o kadın... Ölmüş birinin arkasından kötü konuşulmaz ama hala şu dünyada olsaydı hiç duraksamadan lanetlerdim onu.
Dunya kelimelerini seçmek veya yatıştırmak ya da bir sahneyi hatırlamak ister gibi durdu. İki adam sessizce ne diyeceğini beklediler.
Bizim evimize birileri geldiğinde mutlaka gözlerine bakarım ve düşüncelerini kestirmeye çalışırım. Sanıyorum çoğu bizimki gibi bir eve sahip olmak istediklerini geçiriyorlar içlerinden. Ama hepsi bunu aynı ruh haliyle yapmıyor. Bazıları hayranlıkla, bazıları kıskanarak iç geçiriyor. Bazı misafirlerimiz bizden daha zengin, çoğu bizim kadar zengin değil, bazıları da yoksul. Ama hayranlıkları veya kıskançlıkları zenginliklerine veya yoksulluklarına bağlı değil. Hayat karşısındaki bir duruş söz konusu. Harun-ür-Reşit halifeydi, imparatorluğu Mağrip'ten Hindistan'a kadar uzanıyordu. Ama veziri Cafer'in servetini kıskanıyordu ve onu mahvedip malını mülkünü elinden almakla uğraştı. Başkalarının mutluluğundan onun çok azını çok kısa bir süreliğine ve dışarıdan paylaşsalar bile mutluluk duyan insanlar var. Bir de başkalarının mutluluğunu bir saldırı gibi algılayanlar. Sen adam buraya gelirken kendi kendine herhalde şöyle demişsindir. Arkadaşım Ramiz servet sahibi olmuş, kendine de güzel bir ev yaptırmış. Karısı da misafirperver, onlarla birlikte hoşça vakit geçireceğim. Ramzi'nin karısı bizim eve ayak bastığı anda gözlerinde ve sıkılı dudaklarında kıskançlığı okuyordum. Eve yeni bir eşya aldığımızda hemen görüyordu. Yeni bir halı alsam Ramiz üzerinden 50 kere geçer yine de farkına varmaz. Görmesi için ona her seferinde bak demem gerekir. O kadın içeri girdiği anda yeni eşyayı fark ederdi ve kafasında kaç para ödemiş olabileceğimi hesapladığını görürdüm. Buraya yerleştiğimizde 3 kez su boruları patlamıştı ve Ramzi'nin karısının yanında bir sabah kalkınca bütün evi su basmış, duvarları, mobilyaları, halıları, duvar kaplamalarını batmış halde bulacağımdan korktuğumu dile getirdim. Ona baktım ve yüzünün taşkın, denetleyemediği bir sevinçle kaplandığını gördüm. Sanki ona dünyanın en güzel haberini vermiştim. O gün ondan ürktüğümü ve kendi kendime bu kadın kocama büyü yapacak dediğimi hatırlıyorum. Normalde batıl inancım yoktur ama özellikle de Ramiz uçağa bindiğinde sürekli korku içindeydim. Hatta hangi uçağa bindiğini o kadının yanında söylemesin diye yemin ettirmiştim.
Ramiz söyleneni, bu kem göz hikayelerine inanmadığını göstermek için omuzlarını ve kaşlarını kaldırıp gülümseyerek doğruladı. Ama Dunya onun tepkisini hiç umursamadan söze devam etti. Ramiz ve Ramzi basamakları birlikte el ele tırmandılar. İkisinin de zenginliği aynı. Ama Ramzi'de servet daha az görünüyordu. O her zaman daha tutumlu ve kapalı olmuştu. Aslında bu bir vasıftır ama karısı bunu bir ceza gibi yaşıyordu. Ramiz daha müsrif, daha gösterişçi, daha fiyakacıdır.
Ramiz'in gözleri fal taşı gibi açıldı. Ben mi fiyakacıyım?
Dunya anaç bir şefkatle kocasının saçlarını okşadı. Evet sevgilim, evini, özel uçağını, Mercedes'ini göstermeyi seversin.
Benim kadar zengin bir adam dilenci gibi giyinip bir külüstürde dolaşsaydı insanlar neler derdi düşünebiliyor musun?
Seni eleştirmiyorum sevgilim, seni olduğun gibi beğeniyorum. Bir cimriyle evlenseydim mutsuz olurdum. Ama servetini gizlemediğin de bir gerçek. Halbuki ortağın zengin oldu ama yaşam tarzını hiç değiştirmedi denmesini tercih ediyordu. Yanılıyor muyum?
Kocası Dunya doğru söylüyor dedi. Başarılı olmak için çok çalıştığı söylendiğinde Ramzi'nin hoşuna gidiyordu. Ama zengin olduğu söylenince utanıyordu. Parasından neredeyse utanıyordu. Zaten belki de bu yüzden karısı öyle davranıyordu. Herhalde daha çok harcamak istiyor ve kocası buna engel oluyordu.
Adam kısık bir sesle sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi, sonuç olarak ayrılmaz ikili diye bilinenler birbirlerinden çok farklıymışlar. İkiniz de servet sahibi oldunuz ama bundan aynı dersleri çıkarmadınız. Sen Tanrı'nın seni ödüllendirmek istediğini düşündün, o ise Tanrı'nın onu sınamak istediği sonucuna vardı dedi. Ev sahibi bunu hemen doğruladı.
Çok doğru. Ramzi tam da böyle düşünüyordu. Zaten Tanrı'nın Araplara petrolü onları ödüllendirmek için değil, sınamak hatta belki de cezalandırmak için verdiğini söylüyordu. Bu söylediğinde kesinlikle haklı olduğunu eklemeliyim. Petrol gerçekten bir lanet.
Adam ama ikiniz de petrol sayesinde servet sahibi oldunuz diye hatırlattı.
Evet doğru. Petrol Ramzi ve benim için servet manasına geldi. Ama Arapların toplamı açısından bir lanet oldu. Zaten bu söylediğim sadece Araplar için geçerli değil. Petrolün mutlu ettiği bir tek ülke biliyor musun? Hepsini gözden geçir. Petrol parası her yerde iç savaşlara, kanlı sarsıntılara yol açtı. Kaprisli ve megaloman yöneticilerin öne çıkmasını kolaylaştırdı.
Sence niye?
Çünkü insanlar bir günde büyük paralara sahip oldular ve bunun için hiç çalışmak zorunda kalmadılar. Sonuçta bir tembellik kültürü yaygınlaştı. Eğer senin yerine yorulacak birine para ödeme gücün varsa niye kendin yorulasın ki? O zaman da tamamı rantiyelerden ve tamamı haydi köle demeyelim de uşaklardan oluşan nüfus toplulukları ortaya çıktı. Sence bununla ulus inşa edilebilir mi?
Kendini biraz hakarete uğramış hisseden Dunya, sen kendini köle gibi mi hissettin diye sordu.
Evet, ne zaman bir emirin huzuruna çıksam kendimi biraz köle gibi hissediyorum. Lüks bir köle, zengin ve besili bir köle ama yine de bir köle.
Belirli sahneleri hatırlamak istercesine sustu, sonra devam etti.
OPEC'in kurucusu olan bir Venezuelalı, hidrokarbürlerin şeytanın dışkıları olduğunu söylemişti. Haklıydı. Yüzyıl sonra bu günlerin tarihini yazanlar, eminim ki petrolün Arapları daha iyi mahvolsunlar diye zenginleştirdiğini söyleyecekler.
Bahçede kuşlar cıvıldamaya başlamışlardı. Ev sahipleri ve konuk onları dinlemek, kaygısızlıklarını dışa vuran neşelerini içlerine çekmek için sustular.
Sonra Ramiz arkadaşına, ''Dunya'ya düzenlemeyi düşündüğüm buluşmadan bahsetsene.'' dedi.
Adam tasarının nasıl doğduğunu anlattı. Bir araya getirmeyi düşündüğü kişileri saydı ve her biri hakkında birkaç söz etti. Sonra arkadaş gruplarının ne olduğunu, kavgalarını, ideallerini, birbirleriyle teması asla yitirmemek konusunda verdikleri boş vaatleri de unutmadan kısaca hatırlattı. Ardından ekledi.
Uçakta Ramiz'e eşlerimizin de bizimle birlikte olmalarını çok istediğimi ama bizim eski militanlık hikayelerimizi dinlemekten sıkılacaklar diye korktuğumu söylüyordum.
Bu sabahki sohbetimizden sonra en azından eşlerimizden ikisinin mutlaka bize katılmaları gerektiğinden eminim. Benim eşim Dolores ve sen Dunya, tabii istersen.
Zevkle, Ramiz benim bilmediğim bu dönemden çok bahsediyor ve sizin hikayelerinizi dinlemek çok hoşuma gider, hiç canım sıkılmaz. Ne zaman yapılacak bu toplantı?
Tarih henüz saptanmadı. Düşünüyorum da.
Önemli değil. Ben doğulu, itaatkar bir eşim. Kocam olmadan taahhüde giremem. O gün o boşsa ben de boşum demektir.
Adı geçen koca gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Sonra Dunya'nın elini öpüp unutmadan söyleyeyim. Dün akşam Semiramis telefon etti. Seni otelde görmeyince endişelenmiş. Benimle birlikte Amman'a geldiğini öğrenince ağzımı alamayacağım laflar söyledi dedi.
Adam bu benim hatam diye suçu kabullendi. Ona telefon etmek niyetindeydim ama dalmışım. Çok öfkelenmiş olmalı.
Otele döndüğünde anlarsın. Bence Amman'da kalsan daha iyi edersin. Sana iltica hakkı tanırım.
Konuğu gülümsedi. Hayır, gidip hak ettiğim cezayı çekmem gerek. Kaçta gidebiliriz sence?
Mürettebata saat 11'e doğru havalanmaya hazır olmalarını söyledim. Uygun mu?
Adam saatine baktı. 8:30'tu.
Mükemmel. Telaşlanmadan hazırlanacak zamanımız var. Benim itaatkar eşim beni alıp annesine götürmeye karar verdi. Bütün günü onun Cebel'deki evinde geçireceğiz. Sonra kızımızı da alıp akşam Amman'a döneceğiz.
19. ayrımın sonu. Sayfa 247.